Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 58.
Bu malzemelerin bir kısmı Rusların kendi malıydı, bir kısmı da yabancı orduların Rus topraklarında bıraktıkları stoklardan elde edilmişti. Bunlar iyi donatılmış olan Yunan ordularına karşı milliyetçilerin çok işine yaradı. Moskova Anlaşması Türkiye'nin doğu sınırını çizmişti. Ama bu sınırlar ancak birer bağımsız Sovyet Sosyalist Cumhuriyet olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan 13 Kasım 1921'de Kars'ta Türkiye ile bir anlaşma imzalayınca geçerlilik kazandı. Dipnot, metin için İsmail Soysal, sayfa 41-47. Tıpkı Fransızlar gibi Bolşevikler de Kemalistler kendi değerlerini bir savaş meydanında kanıtladıktan sonra işe karışmaya karar vermişlerdi. Yunanlılarla yapılan savaş artık nihai safhaya girmişti. General Papoulas yedek birlikler getirtip 26 Mart'ta İsmet Paşa'nın mevzilerine ikinci kez saldırdı. Bu arada Türk birlikleri de yedeklerle desteklendiği için iki ordunun asker sayısı hemen hemen eşitlenmişti. İnönü yöresinde Yunanlıların 37 bin kişilik 3. kol ordusunun karşısında 35 bin Türk askeri vardı. Yine de makineli tüfek ve motorlu araç açısından Yunanlıların donanımı daha üstündü. Bir kez daha başlangıçta Yunanlar iyi savaştı ve 27 Mart'ta Metristepe'deki komuta karargahını ele geçirdiler. Türkler geceleyin karşı saldırıya geçtiler ama tepeyi geri almayı başaramadılar. Bu durum Ankara'daki Mustafa Kemal ile Başbakan ve Genelkurmay Başkan Vekili Fevzi Paşa'yı endişelendirdi. Büyük Millet Meclisi'ni koruyan müfreze ile Sivas'ta bulunan Kafkas tümeninin bir alayı cepheye gönderildi. 31 Mart'ta İsmet Paşa tekrar saldırdı ve bu kez Yunanlar geri çekilmek zorunda kaldı. 1 Nisan'da tekrar ele geçirdiği Metristepe'den Mustafa Kemal'e telgraf çekti. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Dipnot, Nutuk sayfa 386, İsmet İnönü cilt 1 sayfa 248-251, Belen sayfa 310-16, Erikan sayfa 636-657. Mustafa Kemal unutulmaz bir yanıt verdi. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü meydan muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin istiklal ve varlığı dahice idareniz altında görevlerini şerefle yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus yani aksi ters talihini de yendiniz. Dipnot, Nutuk, sayfa 387. İsmet Paşa'nın komutanlığı Batı cephesinin güney kesimine komuta eden Refet Bele'den kesinlikle daha üstündü. Ankara'daki Genelkurmay Başkanı da Yunanlıların İnönü mevkiindeki Türk mevzilerine tüm güçleriyle saldıracaklarını doğru tahmin etmiş ve Refet'in komutası altındaki bazı birlikleri oraya göndermişti. Küçük düşürülen Refet istifasını sundu ama görevinde kalması için ikna edildi. Yunan askerleri İnönü yöresinden geri çekilince bazı Türk birlikleri daha güneyde düşmanın elinde bulunan Afyonkarahisar adlı önemli kasabaya gönderildi. Refet bir karşı saldırı düzenledi ve 7 Nisan'da Yunanları Afyonkarahisar'ı boşaltmaya zorladı. 11 Nisan'da Ankara'ya kendi ordusunun düşmana son darbeyi indirmenin şerefini kazandığını bildirdi. Mustafa Kemal memnuniyetini tumturaklı sözlerle ifade etti. Ordumuz gök gürültülü bir heybetle tarih sahnesine yeniden çıkmıştır. Dipnot, Erikan sayfa 663, ATTB sayfa 398. Ama kutlamalar çok erken yapılmıştı. Refet'in düşmanın arkasını sarma manevrası başarısızlığa uğradı. Ve Yunanlar Afyonkarahisar'ın batısındaki Dumlupınar'da yeni ve güçlü bir konum elde ettiler. Birliklerini İnönü'den ve daha yakındaki Afyonkarahisar'dan düzenli bir biçimde geri çektiler. Türkler İnönü'de 5000, güney kesiminde ise 400 ölü vermişlerdi. Türk komutanların taktik hatalarına askerlerin bozuk morali eklenince çarpışmalar sırasında İsmet Paşa'nın 2000 askeriyle Refet'in daha zayıf olan birliklerinden 4000 askeri firar etti. Dipnot Erikan sayfa 653-666. Mustafa Kemal'in hitabeti onları savaşa yönlendiren azimli ama iyi eğitimi olmayan genç subaylara her zaman güven duymayan Anadolu köylülerinin değişken duygularını örtüyordu. Her şeye karşı Yunanlar şimdilik durdurulmuştu ve Mustafa Kemal bu fırsattan yararlandı. Askeri komuta yapısı yeniden düzenlendi ve Batı cephesinin kuzey ve güney kesimleri İsmet Paşa'nın komutanlığı altında birleştirildi. İnönü Savaşı'nda kazanılan başarı Bekir Sami'nin Londra'da yaptığı pazarlığı geliştirme konusunda Mustafa Kemal'e cesaret verdi. 8 Haziran'da Fransız Ulusal Meclisi'nin Dışişleri Komitesi eski başkanı Henry Franklin Bouillon görünürde özel olarak ama gerçekte Fransa Dışişleri Bakanı Aristide Briand'ın temsilcisi olarak Ankara'ya geldi. Dipnot Özerdim sayfa 55. Jevakov sayfa 240. 13 Haziran'da İstanbul'daki İtilaf Güçleri Başkomutanı General Sir Charles Tim Harrington'ı temsil eden binbaşı Douglas Henry, İnebol'da Batı cephesindeki görevinden ayrılmış olan Refet ile görüştü. Görüşmelerin görünürdeki konusu tutuklu bulunanların takas edilmesiydi. Ama ana amacı Londra ile Ankara arasında bir anlaşma ortamı olup olmadığını araştırmaktı. Pazarlık zeminini hazırlamış olan Bekir Sami, mecliste şiddetli eleştiriler alınca 16 Mayıs'ta hariciye vekilliğinden istifa ederek sahneyi terk etmişti. Dipnot Arıkoğlu sayfa 217-219. Ankara'da Franklin Bouillon'a Misak-ı Milli ve Türkiye'nin tam bağımsızlığında ısrarı konusunda bir söylev verildi. Türkiye'de İngilizlere oranla Fransızların yatırımları daha fazlaydı ve Fransa ekonomik çıkarlarını gözetmek için kapitülasyon sistemine güveniyordu. Bütün Türk milliyetçileri gibi Mustafa Kemal de kapitülasyonların kaldırılmasını talep etti. Fransa henüz buna hazır değildi. Zorlu pazarlıklardan sonra Paris'e dönmek üzere ayrılan Franklin Bouillon, anlaşmaya varmak için daha çok zamana gereksinim olduğunu bildirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 416. Ama iyi niyet işareti olarak Fransızlar 21 Haziran'da Karadeniz kıyısındaki kömür limanı Zonguldak'tan çekildiler. Dipnot, Özerdim, sayfa 55. İngilizlerle kurulan temaslar daha dolan başlıydı. Ön hazırlık görüşmelerinden sonra İnebolu'ya tekrar gelen binbaşı Henry'nin getirdiği mektupta Harrington, Mustafa Kemal'in kendisiyle görüşme isteğini kabul ediyor ve bu görüşmenin Ajax adlı İngiliz savaş gemisinde yapılmasını öneriyordu. Mustafa Kemal'in anlatacaklarını dinleyecekti ama pazarlık etme yetkisi yoktu. Mustafa Kemal verdiği yanıta binbaşı Henry'nin bıraktığı imzalı bir mektup kopyasında toplantı isteyen tarafın General Harrington olduğunu anımsattı. Eğer Harrington Türkiye'nin şimdiye dek açıkça belirtilmiş olan tam bağımsızlık istemi ve düşmanların tümünün çekilmesi temelinde görüşmeye hazırsa İnebolu'ya gelebilirdi. Ama eğer yalnızca görüş alışverişinde bulunmak istiyorsa Mustafa Kemal bunu yapabilecek bir yardımcısını gönderebilirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 428-429. Bir yanıt gelmedi. Ama binbaşı Henry, İngiliz tutukluların durumunu görüşmek ve Türk ordusunun İstanbul konusundaki görüşlerini almak için tekrar geldi. Dipnot adı geçen eser sayfa 428-429, Gilbert sayfa 242-243, Kinross sayfa 286-289. Binbaşı Henry'nin mi yoksa Refet'in mi yanlış anladığı önemli değildir. Aralarında temas kurmak için Harrington Henry'yi, Mustafa Kemal ise Refet'i kullanmıştı. Her ikisine de sahip çıkılmayabilirdi. Ama Mustafa Kemal Harrington'ın görüşmek istediğini açıkça anlarken, Harrington da doğru koşullar altında Mustafa Kemal ile bir anlaşma yapabileceğini öğrenmişti. Her şeye karşın Ankara'da İngilizlere karşı güçlü bir güvensizlik vardı. O yıllarda Hintli Müslümanlar arasında en önemli baskı grubunu oluşturan Hilafet Hareketi'nin temsilcisi Mustafa Sagir 24 Mayıs'ta Ankara'ya geldi. Milliyetçi yetkililer onu İngilizler hesabına casusluk yapmak ve Mustafa Kemal'e suikast planı hazırlamakla suçladılar. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan Sagir suçlu bulunarak idam edildi. Gizli operasyonlar uzmanı ve İstiklal Mahkemesi'nin en korkulan üyesi olan Kılıç Ali'ye göre Mustafa Sagir uzun yıllar boyunca İngiliz İstihbarat Servisi adına çalıştığını itiraf etmişti. İstanbul'daki İngiltere Yüksek Komiser Vekili Frank Rattigan bir yandan Sagir ile ilişkilerini itiraf ederken öte yandan onun yaşamını kurtarmak için çabalamış ama başaramamıştı. Dipnot, olayın Türk tarafınca anlatımı Kılıç Ali'nin İstiklal Mahkemesi Hatıraları adlı yapıtında sayfa 79-88, İngiliz belgeleri Sonyel tarafından incelenmiştir sayfa 74. Ankara'da o dönemde hiç kuşkusuz İngiliz casusları vardı ama verdikleri raporlar politika yapanları aydınlatmaya yetmiyordu. Dipnot, Martin Gilbert, sayfa 244, Mustafa Kemal'in karargahındaki bir subayın General Harrington'ın istihbarat servisinden sorumlu olan binbaşı Cornwall'ın casusları arasında bulunduğunu söylüyor. Resmi bir anlaşmanın imzalanacağı beklentisiyle Malta'da bulunan Türk tutukluların bir kısmı salıverildi, bazıları kaçtı. Ankara'ya ilk ulaşanlardan biri Türk milliyetçiliğinin kuramcısı Ziya Gökalp idi. Ardından Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ali Fethi Okyer geldi. Dipnot, Ziya 13 Haziran, Fethi 8 Ağustos 1921 tarihinde geldi. Özerdim, sayfa 55-57. Meclisi denetim altına tutmak için Mustafa Kemal'in yardıma gereksinimi vardı. 10 Mayıs'ta kendisini destekleyenlerle yaptığı toplantıda kendi siyasi partisini kurmaya karar verdi ve bu partiye Müdafaa-i Hukuk Grubu adını verdi. Son Osmanlı parlamentosuna milliyetçi vekilleri aynı isimli bir parti içinde toplamak istemiş ama başaramamıştı. Böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti onaylamadığı meclis üyelerini kendi arasına katmak zorunda olmayan bir partiye dönüştürüldü. Dipnot Goloğlu, Cilt 4, sayfa 160-162. Yeni partinin başkanı Mustafa Kemal oldu. Yasama ve yürütme organlarının aynı zamanda başkanı olarak özel oturumlarda kararlar alan parlamento çoğunluğunu yönetebilir ve bu kararları meclise sunabilirdi. Kendi partisine alınmayanlar ikinci grup adı altında birleşerek muhalefeti oluşturdu. Muhalefet liderleri ülkenin doğusundaki seçim bölgelerinden geliyorlardı. Erzurum'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ünvanına Muhafaza-i Mukaddesat yani kutsal mirasın korunması sözcüklerini eklemişti. Dipnot, Cemiyet Kuralları için Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 917-918. Bu miras saltanat, hilafet ve şeriattan oluşuyordu. İlk ikisi meclisten geçen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yer almıyordu. Ama şeriat kanunlarının uygulanması hükmü meclisin ilk görevi olarak gösterilmişti. Her şeye karşın muhafazakar milliyetçiler Mustafa Kemal ve arkadaşlarının modern fikirlerini ve halkçılık ifadelerinin ardındaki buyurganlık niyetlerini çok geçmeden fark etmişlerdi. Mustafa Kemal'i rahatsız eden resmi muhalefet grubundan çok kendi partisi içindeki birlik eksikliğiydi. Mayıs ayında meclis dengelenmemiş bir bütçenin geçirilmesi konusunda kuşkuya kapılınca başvekil Fevzi Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yeni hükümet kurulunca tekrar seçildi ve bu kez dahiliye vekilliğine Fethi Okyar getirildi. Hariciye vekili olarak Bekir Sami'nin yerine Bolşeviklerle Moskova Anlaşması'nı imzalayan Mustafa Kemal'in sadık destekçilerinden Yusuf Kemal Tengirşenk seçilmişti. Artık Mustafa Kemal'in daha güçlü bir siyasi ekibi vardı. İnönü zaferi İstanbul'un Müslüman halkı tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Hatta padişah bile savaşta ölen askerler için dualar okutmuş ve yardımcı olmak amacıyla Kızılay kuruluşuna bağış yapmıştı. Dipnot Tansel Cilt 4 sayfa 85. Tahtın veliahtı Abdülmecid milliyetçi duygularını açıklamak konusunda duyarlı davranmaya dikkat ederek bir adım daha ileri gitmiş ve oğlu Ömer Faruk'u milliyetçilerin yanına Anadolu'ya göndermişti. Deniz yoluyla İnebolu'ya gelen şehzade tıpkı diğer yolcular gibi Ankara'dan talimat beklemek zorunda kalmıştı. 27 Nisan'da Mustafa Kemal'den gelen nazik bir telgraf kendisine iletilmişti. Ülke çıkarları adına İstanbul'a dönmesinin daha iyi olacağı, ülkenin bütün erkan-ı saltanatın hizmetlerinden yararlanabileceği zamanın henüz gelmediği açıklanıyordu. Dipnot ATTB sayfa 400, Tansel Cilt 4 sayfa 83-84. Mustafa Kemal adım adım ilerliyordu ve artık gideceği yol açıkça belli olmaya başlamıştı. Mustafa Kemal 16 Temmuz'da Ankara'daki Öğretmenler Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada aklından geçenleri açıkladı. Yeni yetişen kuşağın güçlü bir düzen ve disiplin duygusuna sahip olması gerektiğini bildirdi. Edinilecek kültür eski batıl inançları kapsamamalı ve yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelebilen bil cümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütenasip olmalıydı. Dipnot ASD Cilt 2 sayfa 19. Bu da bir ilk adımdı. Doğu yani Bolşevik ve İslam etkilerinden uzaklaşma başlamıştı. Ardından batıya doğru ilerleme gelecekti.
Ayrım sonu.